Ayrım 3.
Şirketler, varoluş sürelerinin uzunluğunu, iş konusundaki iyi niyetlerinin güvencesi olarak gösteriyorlardı. Büroların eski kemerleri altına giren herkesi aşılmaz bir can sıkıntısı sarıyordu. Basık tavanlar, tozlu tahta döşemeler, ticari silahlarla, şükran belgeleri, Tüccar ve Zanaatkarlar Birliği diplomaları, ne zaman verildikleri bilinmeyen siyah ağır çerçeveler içerisinde kadife üstüne yerleştirilmiş madalyalar, süslü, sonsuzluğa dek var olma iddiasında sağlam yapılı duvarlar. Mürekkep lekeleri ahşap büroların tahta aralıklarına sızmış. Sarı dünya, mika gibi bulanık camlı dar pencerelerden güçlükle sızıyor. Karşıdaki evin yaz perdesinin siyah gölgesi yansıyor. Onlarca yıldan beri havalandırılmayan odaların boğucu havası, Londra'yı basan sis bulutu gibi baygınlık veriyor. Eski, ciddi büroların ölgünleştirici ortamına karşı mücadele faydasız. Tropik ormanlar gibi geçilmez olan kara bulutun zehirli, adeta ejderha gibi dolanan zincirlerine karşı koymaya çalışmak anlamsız. Büro, Londra dumanı gibi insanı içine çeker. Yaşamının büyük bir bölümünü kendi çapında bir mezar olan bu yerde geçiren Clerk, mumyalaşmış geçmişin hipnotik gücüne karşı koyamıyor, dahası eve döndüğünde de şimdiki zamandan kopukluk bir şekilde devam ediyor. Tarihin açılan sayfalarının hışırtısı gittikçe daha ısrarlı, daha gürültülü oluyordu. Ama İngiliz Clerk'ü sadece büro döşemesinin gıcırtısını ve onun altındaki farelerin çığlıklarını dinliyor. Tarihsel süreçleri anlamak Clerk için şart değil. Patronun, onun otomatik gibi çalışan rakam hafızasına ihtiyacı var. İngiliz Clerk'ü, kralın kiralık muhafızından sonra en kişiliksiz yaratıktır. Belirleyici özellikleri arasında şu da sayılabilir. Onun yaşamında gençlik, olgunluk çağı ve yaşlılık yoktur. Klasik şiirde en çok sevilen konu. Cuvier'in sistemini kullanarak yer altından çıkarılan fosilin tüm görünüşünü bir kemiğinden hareketle belirlemek, Clerk'ün anlamsız, donuk yüzünden kaç yıl yaşadığını anlamaktan daha kolaydır. İngiltere'deki büro çalışanları çok kibar, çok dengeli ve çok direngen. Her Clerk, Dickens'ın romanlarındaki gelenekle uyumlu olarak patronun kızıyla evlenip kendi bürosunu açmayı düşler. Ama genellikle uzun yıllar mesleki kariyerinin daracık basamaklarında yükseldikten sonra mütevazi bir emekli maaşı ile yetinmek zorunda kalır ve ömrü boyunca rantiye durumunda yaşar. Tutucu, korkak ama hoşnutsuz biri olan Clerk, kralına ve kendi protestan papazına saygıda kusur etmez. Özellikle ailesinden miras kalmış ise ve başarılı bir şekilde hisse senetleri almış ise bunlar onun kısıtlı olanaklarını oluşturur ve böylece ihtiyarlık Clerk için yaşam ve faaliyetler şaikası haline gelir. İşte o zaman ezeli amaçlar gerçekleşir. Bankada hesabı ve kilisedeki seçimli göreve giderken torunlar ve köpek dahil tüm ailesinin sığınabileceği bir faytonu olur. Mesleğine karşı saygı besleyen ve mirasçılarından birini mesleğine yönlendiren Clerk, zengin, bağımsız patrona duyduğu sürekli bilenen kinini büro duvarlarına örerek saklamıştır. Ama İngiliz Clerk'ünün kafasına göre zenginlik, İrlanda ya da Kalküta at yarışlarında milyonları kazanmak kadar imkansız bir şeydir. Zira bu at yarışlarında kendisi her zaman kaybeden olmuştur. Marx'ların kiraladığı evin sahibesi bir Clerk'ün dul karısıydı. Kocasının ölümünden sonra kiraladığı evin 3 odasından ikisini kiraya vermişti. Bu, dış görünüşü ile yüz ruhun aynasıdır deyimini tamamen yalanlayan bir bayandı. Yüzü sanki gri, gözenekli bir taştan oyulmuştu ve üzerinde herhangi bir duygu izine rastlamak olanaksızdı. Sevinç, korku, şaşkınlık, hatta endişe bile yansıtmıyordu. Bu dar, çıkık çeneli, kuru yanaklarında birkaç mavi siil, tepesinde kül gibi gri saçlar bulunan itici taş maskesi. 5 Kasım, barut komplosu günü Londra'da kendine özgü bir şekilde kutlanıyordu. Bundan 200 yıldan fazla bir süre önce, adalet aramaktan çaresiz düşen cesur Guy Fawkes, satılmış parlamentoyu havaya uçurmayı düşleyerek parlamento binasının altında nemli, karanlık bir dehlizde fıçıya barut doldurup durmuş. Ne var ki yandaşlarının ihanetine uğrayarak fitili ateşleyemeden cellah kütüğünde can vermiş. O zamandan beri komplocunun hayali parlamenterleri korkutuyor. Her yasama dönemi öncesinde geleneksel olarak tüm parlamento binasını ve bodrumları aramak, bir bakıma 17. yüzyılın şanssız isyancısını anma töreni gibi oluyor. Guy Fawkes'un parlamentoyu havaya uçurmayı tasarladığı gün, yüzlerine eşek maskeleri takan gençler başkent sokaklarına dökülürler. "Yaşasın Guy Fawkes!" diye yüksek sesle bağırılır. Havayı yüzlerce çatapat yırtar, cırcırlar uğuldar. 5 Kasım 1849 günü Chelsea'de gürültü patırtı ve kahkahalar yayılırken Jenny, Marx'ın 4. çocuğu, oğlu Henry doğdu. Büyük komplocunun anısına göbek adı Guido olan çocuğa Foxçuk, Fökşen lakabını taktılar. Mütevazi ev daha da gürültülü olmuştu. Sürekli artan maddi sıkıntılara, evin darlığına karşın ev sahiplerinin misafirperverliği ve neşesi sınırsızdı. İsviçre'den Londra'ya sürgüne, Baden'de cesurca savaşan bölüğün eski kumandanı Topçu Teğmen August Willich geldi ve Marx'lara yerleşti. Teğmen son derece hantal, uzun boylu, gayet iri yapılı, yuvarlak kafalı, seyrek, düz saçları tepesinden başlayıp ancak ensesine kadar gelen, canlı, küçük, açık renk gözleri olan bir adamdı. August'ün sabahları ansızın Jenny ve Marx'ın odalarına dalma alışkanlığı vardı. O, daha geceden komünizm kısa bir süre sonra dünyaya hakim olduğunda yapılması, düzenlenmesi gereken her şey hakkındaki tükenmek bilmeyen tartışmaları devam ettirmek için sabırsızlanıyordu. Willich'in İspanyol tarzı kazağı, kırmızı atkısı, abartılı konuşmaları Jenny'yi şaşırtıyor ve güldürüyordu. "Siz gerçek bir Don Kişot'sunuz," diyordu şakayla karışık. "Belki de öyledir. Ama affedin Bayan Marx, ben hiçbir zaman yel değirmenleriyle savaşmadım ve buna karşılık gerçek bir Prusyalı olarak defalarca Alman gericiliğiyle hesaplaştım. Umarım hayatımın sonuna kadar da mücadele edebilirim," diyordu yüksek sesle bağırarak Willich. Karl'ın yatağının ayak ucuna oturup komünizm galip geldiğinde çıkabilecek şu ya da bu sorun konusunda bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalara başlıyordu. Marx, teorik konularda her şeyi birbirine karıştıran bu adamı tetikte izliyordu. Jenny, ardından da Lehen, onlara kahvaltıyı hatırlatarak doğal komünizm hakkındaki ateşli tartışmayı kesene dek bu durum böyle devam ediyordu. Karl ve August, dalmış bir halde konuşuyorlar, şakalaşıyorlar, tütün içiyorlar ya da acımasızca tartışıyorlardı. Londra'ya mülteciler geldi. Büyük bir kısmı parasızdı. Barınacak yer ve işten yoksundular. İngiltere'nin kurşuni, sonbahar göğünün altında başlangıçta sadece yoksulluk ve felaketlerle karşılaştılar. Bunlar hiç de kolay olmayan sınamalardı. Küçük çıkarlardan doğan kıskançlık, kin gibi kötü duygular en zayıf kişiliğe sahip olanlarda hızla kök salıyor, gelişiyordu. Ve zaten güç yaşamı daha da zehirliyordu. Marx, siyasi mültecilere yardım organizasyonunu faal bir şekilde üstlendi. Üyesi olduğu Sığınmacı Demokratlara Yardım Komitesi bildiri yayınladı. Şu anda Almanya'da askeri hesaplaşmanın vahşi kargaşasında düzen ve huzur yine hakim olduğunda, askeri mahkemeler kafasına kurşun yemiş isyancıları ardı ardına mezara göndermeye zor yetişirken, cezaevleri artık tüm devlet hainlerini almaya yetmezken, ve hala var olan tek hak askeri sahra mahkemesi hakkı iken, binlerce ve binlerce evsiz barksız Alman yabancı ülkelerde sürgün olarak yaşıyor. Sürgündekilerin sayısı her gün artıyor. Bununla birlikte bir yerden başka bir yere sürülen, yurtlarından yoksun bu insanların felaketlerinin yanı sıra, onlar sabahları, gece nerede barınacaklarını, ertesi sabah bir parça ekmeği nereden bulabileceklerini bilmiyorlar. Çok sayıda sığınmacı İsviçre, Fransa ve İngiltere'nin kentlerini dolduruyor. Almanya'nın her köşesinden bahtsız insanlar akın ediyor. Viyana barikatlarında siyah-sarı birliğe karşı mücadele edenler. Prusya'dan Wrangel ve Brandenburg'un militaristlerinden kaçanlar. Dresden'de imparatorluk anayasasına elde silah savunanlar. Baden'de Haçlı Seferi'nde birleşen efendilere karşı Cumhuriyetçi ordunun saflarında savaşanlar. Liberal ya da demokrat, cumhuriyetçi ya da sosyalist hiç fark gözetmeksizin en farklı politik öğreti ve çıkarların yandaşları hepsi şimdi ortak bir kaderi paylaşıyor. Sürgün ve yoksulluk. Yırtık pırtık elbiseler içerisinde bir ulusun yarısı el kapılarında elini açmış sadaka dileniyor. Londra'da da bizim sığınmacı hemşehrilerimiz parıltılı dünya başkentinin soğuk köprülerinde barınacak yer arıyorlar. Kanaldan geçen her gemi deniz aşırıdan yurtlarından yoksun kalan yeni insan kalabalıkları getiriyor. Londra'nın tüm sokaklarında sığınmacıların bizim ana dilimizde de yakınmaları duyuluyor. Bu sıkıntı Londra'da oturan Alman özgürlükseverlerini derinden etkiledi. Bu yıl 18 Eylül'de Alman işçileri ve yerleşik Alman sığınmacıların eğitim topluluğunun muhtaç durumda olan demokratlara yardım komitesi organize etmek amacıyla ortak bir toplantısı yapıldı. Şu kişiler seçildi. Yeni Ren gazetesi eski redaktörü Karl Marx. Baden-Pfalz hükümetinin Paris'teki eski elçisi Karl Blind. Viyana'da Avusturya Meclisi eski üyesi Anton Füster. Londra'da ayakkabıcılık yapan Heinrich Bauer ve aynı şehirde ressam olan Karl Pfänder. Bu komite her ay ortak meclise ve aynı zamanda kısaltılmış bir şekilde Alman gazetelerinin sayfalarında açık rapor verecektir. Hiçbir söylentiye yer vermemek için şu karar alınmıştır. Komite üyelerine komite kasasından herhangi bir yardımda bulunulmaz. Eğer komite üyelerinden herhangi birisi herhangi bir zamanda yardım istemek zorunda kalırsa o andan itibaren komite üyeliği düşer. Arkadaşlar ve kardeşler, sizden elinizden gelen her şeyi yapmanızı rica ediyoruz. Eğer siz tozların içine atılmış ve zincire vurulmuş özgürlüğün yeniden ayağa kalkmasını istiyorsanız, eğer en iyi öncü mücadelecilerinizin acılarını paylaşıyorsanız, tarafımızca fazla ikna edilmeye gerek duymadan çağrımıza cevap verirsiniz. Kendileri de sıkıntının had safhasını yaşayan Karl ve Jenny, Alman sığınmacıların sıkıntılarını ellerinden geldiğince paylaşıyorlardı. Lehen büyük bir gayretle çalışıyordu. Geceleri Jenny ile birlikte çocuk bezi yıkıyor, çorap örüyor, çamaşır onarıyordu. Gündüzleri ise alışveriş yapıyor, yemek pişiriyor, şömineyi yakıyor ve daima birisi, bazen de tümüyle birlikte hasta olan dört çocukla uğraşıyordu. Jenny, Henry'yi emziriyordu. Çocuk sıklıkla yüksek sesle ağlıyor ve sancıdan kıvranıyordu. Çünkü annesinin sütü, çok çalışmak, uykusuzluk ve aşırı yorgunluktan ona iyi gelmiyordu. Yoksulluk bir kara bulut gibi Marx ve ailesinin üzerine çöküyordu. Olumsuzluklar peş peşe geliyordu. Genellikle birbirine çok yabancı ve düşman olan çeşitli insanların oluşturduğu küçük sığınmacı dünyası parçalanıyordu. Mutluluk, rengarenk, güzel kokulu bir çiçek gibi insanı çeker ve süsler. Mutsuzluk ise adeta şiddetli bir kar fırtınası gibi insanı sınavdan geçirir, maskeleri indirir, iç yüzünü ortaya çıkarır. Sadece gerçek sevgi ve dostluk, ancak sağlıklı, temiz ruhlar, felaketlerin, yoksulluğun sınavından başarı ile geçebilir. Marx İngiltere'ye gelir gelmez Komünistler Birliği'nin faaliyetlerine koyuldu. Güç zamanlardı. Avrupa'nın üzerinde yükselen devrim kasırgası, birliğin birçok üyesini çeşitli yerlere savurmuştu. Zayıflar savrulmuştu. Geleceğe olan inançlarını yitirmişlerdi. Güçlüler ise faaliyeti, mücadeleyi sürdürmeye koyulmuşlardı. Bazıları ölmüştü, bazıları sürgündeydi. Öncü bölüğün şimdi bir komutana her zamankinden çok ihtiyacı vardı. Ortaya çıkan ve artan zorluklara karşın yorulmak bilmeyen hırsla çalışan, daima başı dik olan Karl Marx, komünizm bayrağını inançla ileriye götürüyordu. Birliğin iç faaliyetlerini düzenlemek gerekiyordu. Gericiler saldırıyordu. Diğer ülkelerdeki yandaşlar ile irtibat kurmak ve yazışmak ya olanaksız ya da son derece zor oluyordu. Mektuplar alıkonuyor, saklanıyordu. Adreste gösterilen kişiler de izleniyordu. Marx'ın enerjisi ve etkisi sayesinde 1849 yılının Eylül ayında Birliğin Merkez Komitesi artık yeniden örgütlenmişti. Engels, tüm Baden-Falls savunmasına birlikte gerçekleştirdiği August Willich'i merkez komite üyeleri arasında görünce sevindi. Yeni yılın başında Londra'da redaktörlüğünü Marx'ın yapacağı Yeni Ren gazetesi Politik Ekonomik Dergi'nin yayınlanacağı konusunda bir bildiri dağıtılmıştı. Sorumlu yayıncı C. Schramm, Marx ve Engels tarafından kaleme alınan bildirgeyi yayınladı. Dergi, devamı olarak kabul edilmesi gereken gazetenin adını taşıyor. Görevlerinden birini Neue Zeitung'un yayınının zorla engellenmesinden sonraki dönemi ele almak oluşturacaktır. Gazetenin en büyük avantajı, günlük faaliyete katılma ve bu faaliyetin dolaysız sesi olabilme, şu anki tarihi her yönüyle yansıtabilme, halk ve günlük halk basını arasında sarsılmaz canlı bir iletişim yaratabilme olanağı, tüm bunlar dergi söz konusu olduğunda çaresiz yitiriliyor. Buna karşılık derginin de üstünlüğü şu ki, olayları daha geniş bir planda inceleme ve en önemlilerin üzerinde durma olanağı vardır. Dergi, her politik hareketin temelini oluşturan ekonomik ilişkileri ayrıntılı ve bilimsel bir şekilde inceleme imkanı veriyor. Durgunluk gibi görünen mevcut zaman dilimini, yaşanan devrimler dönemini, mücadele eden partilerin karakterini, bu partilerin var olmalarına ve mücadele edebilmelerine temel oluşturan toplumsal ilişkileri saptamak amacıyla özellikle kullanmak gerekir. En az 5 formadan oluşan dergi, ayda bir yayınlanacak ve satış bedeli 10 gümüş kuruş olacak. 24 gümüş kuruş olan abone bedeli ilk sayının teslimi sırasında tahsil edilecektir. Satış ve dağıtımını Hamburg'daki Schubert ve Ortakları adlı kitap firması üstlenmiştir. Yeni Ren gazetesinin dostlarından rica ediyoruz. Bulundukları bölgelerde abonelikler organize etsinler ve mümkün olan en kısa zamanda imzalanan belgeleri aşağıda imzası bulunan kişiye göndersinler. Londra, 15 Aralık 1849, C. Schramm, sorumlu yayıncı. Jenny, artan zorluklara karşı duyduğu korkuyu çevresindekilerden gizlemeye çalışıyordu. Yoksulluğa, kin dolu ve kötü niyetli ev sahibesinin nedensiz çıkışmalarına, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhen de yorucu ev işlerine dayanmak büyük bir irade gücü gerektiriyordu. Eğer Lehen'in yardımları olmasaydı, Jenny günlük yaşamın ağırlığı altında tamamen ezilirdi. Her ikisi de günü yemek pişirmek, elbiseleri onarmak, bitmek bilmeyen bulaşıkları yıkamak, eşyaları dökülen odaları toplamak ve 4 küçük çocukla ilgilenmekle geçiriyorlardı. Tabakları, kaşıkları, çatalları, çocuk bezlerini sürekli yıkamak, paklamak gerekiyordu. Jenny sürekli, tek düze, sonuç vermeyen ev işleri yapmaktan, yoksullukla mücadele etmekten ruhen çöken, sinirleri bozulmuş kadınları çok iyi anlıyordu. Duvar ustası diye düşünürdü Jenny. Ağır koşullarda çalışır ama bilir ki elinin altında evlerin duvarları yükselecektir. Dülger, marangoz, insanlar için yararlı birçok şey yaratırlar. Boyacı, arabacı ve hepsi çalışmalarının ürününü görür. Bilim adamları, doktorlar, öğretmenler insanlığı zenginleştirir, kurtarır, öğretir, eğitir. Oysa ben sabahtan akşama kadar parasız nasıl yapabileceğimi, sevdiklerimi nasıl doyuracağımı, giydireceğimi ve paklayacağımı düşünüyorum. Çıkrık tekerleği gibi aynı yerde dönüp duruyorum. Karl'ın yaşadıklarından geri kalmak ve yeterince kitap okuyamamak düşüncesi ona acı veriyordu. Geceleri huzursuz edici düşünceler uykusunu kaçırıyordu. Büyük, kestane gözleriyle karanlığa bakarak yatıyor ve uykusuzluğunu kocasından gizlemeye çalışıyordu. Ne yapmalı? Kör sokaktan nasıl çıkmalı? Jenny, sığınmacı ailelerde gördüğü kadınlar gibi günlük yaşamın küçük sorunlarının, kaygılarının adeta insanı içine çeken bataklığına saplanıp hırçın biri olmaktan, yenik düşmekten korkuyordu. Yabancı ülkede yoksulluk çekmek büyük bir sınamaydı. Kendisi dayanabilecek miydi? Yoksulluk, tasa, nankör ev işleri insanı her taraftan sıkıştırmasa, güzel, eğitimli ve çok başarılı olmak kolay. Karl'ın sarsılmaz yaşam sevinci ve devasa irade gücünü benimsemeye çalışıyordu. Ama hemen yanındaki beşikten Henry Foxçuk, çılız sesi ya da öksürüğünü ve yan odadan çocuk ağlamasını duyar duymaz sinirleri öyle geriliyordu ki acı duyuyordu. İhtiyaçları olan her şeyi gerekli miktarda alamayan insanları bekleyen sayısız tehlikeden çocuklarını nasıl koruyacağını düşünerek ve üzülerek yerinden sıçrıyor, onlara doğru koşuyordu. Marx'ların oturdukları evin sahibesinin tıpatıp benzediği Dickens'ın romanındaki Miss Merstone kadar alçak bir kadın olduğu ortaya çıktı. Kiracılardan parayı almasına karşın gerçek ev sahibine hiçbir şey ödememişti. Olaylar İngiltere'de borçluların dışarı atılmalarındaki geleneksel hızla gelişti. Gri, bulutlardan dolayı kapkaranlık bir gün Marx bütün ailesiyle birlikte kendisini sokakta buldu. Jenny Marx, yaşadıklarını birkaç hafta sonra dostu Weidemeyer'e yazdı. Kocam, bizim için barınacak bir yer arıyor ama 4 çocuk ile hiç kimse bizi almak istemiyor. Nihayet bir dost bize yardım ediyor. Kira borcumuzu ödüyoruz ve ben eczacıya, fırıncıya, kasaba, sütçüye, eşyaların haczedilmesinden korkup hesap defterleriyle bir anda üzerime yığıldılar. Paralarını vermek için karyolalarımı kısa bir sürede satıyorum. Satılan karyolalar evden çıkarılıyor, talikaya yükleniyor ama ne oluyor? Vakit gün batımını epey geçmişti. Bu saatte eşya taşımak İngiliz kanunlarına göre yasak ve işte polisler eşliğinde ev sahibi ortaya çıkıyor. Benim eşyalarımın arasında onun eşyaları da olabileceğini ve bizim ülkeden kaçmak istediğimizi iddia ediyor. 5 dakika bile geçmedi ki evimizin önüne en az 200-300 aylak seyirci, Chelsea'deki tüm ayak takımı. Karyolalar tekrar içeriye taşınıyor. Onları ancak ertesi sabah gün doğumundan sonra satın alan kişiye teslim edebiliriz. En sonunda tüm varımızı yoğumuzu satıp borçlarımızı son kuruşa kadar ödeyebilecek durumda olduğumuzda, sevgili küçüklerimle birlikte şu anda kaldığımız Alman oteli 1. Leicester Street, Leicester Square'deki 2 odacığımıza geldim. Burada haftalığı 5,5 sterlinle şöyle böyle yerleştik sayılır. Sevgili dostum, buradaki yaşantımızın bir tek gününü bu denli ayrıntılı ve uzun anlattığım için bağışlayın. Bunun nezaket dışı olduğunu biliyorum ama yüreğim bu akşam titreyen ellerime yön verdi. Ve en eski, en iyi ve en sadık dostlarımızdan birine içimi dökmek istiyorum. Ufak tefek eşyalar ardından duyduğum hüznün beni yendiğini düşünmeyin. Çok iyi biliyorum ki mücadelemizde yalnız değiliz ve az sayıdaki mutlu, daha şanslı kişinin arasındayım. Çünkü yaşamımın desteği sevgili kocam yanımda. Asla, en korkunç anlarda bile geleceğe olan inancını kaybetmedi. Daima en canlı espri gücünü korudu. Sevgili anneleri etrafında pervane olan sevgili çocuklarımızı ve beni neşeli görünce tamamen memnun oluyor. Sağlıcakla kalın sevgili dostum. Sevgili eşinize en içten selamlarımı iletin ve yavrusu için çokça gözyaşı dökmüş bir anne adına sizin küçüğünüzü öpün. Bizim 3 büyük çocuğumuz her şeye rağmen harika gelişiyorlar. Kızlar güzel gelişiyor, neşeli güler yüzlü. Bizim tombul yaramaz oğlan ise espri dolu ve en ilginci eğlence ustası. Jean bütün gün inanılmaz bir heyecanla avazı çıktığı kadar bağırarak komik şarkılar söylüyor.